bir müddet zeytin yiyeceğiz. Kendisini karşılayan sekretere Nazif Bey'le görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine sekreter birden ciddileşti. Nazif Bey mi? Evet, Nazif Bey diye cevap alınca hüzünlü bir ses soruyla. Nazif Bey sizlere öbür efendim. Onu kaybedeli 4 yıl oldu. Hiç beklemediği bu haberle bir acı saplandı yüreğine. Ya öyle mi? Diyebildi sadece. Hicranı bir suskunlukta bir müddet öylece kala kaldı. Gözlerinin hücum eden yaşlar yanaklarına süzülüp göğsüne damardı. Kendisi toparlayıp, onun adına görüşebileceğim bir yakını var mı acaba? Evet var, oğlu Selim Bey. Titrek bir sesle, öyleyse Selim Bey'le görüşebilir miyim? Dedi. Görevli hanım, insana saygı uyandıran bu kibar beyefendi, Selim Bey oldukça meşgul bir insan. Randevusuz görüşmek pek mümkün olmuyor. Ama ben yine de kendisine bir haber vereyim, dedi ve telefona yöneldi. Sonra, kim diyelim efendim? Diye sordu. Kendimi ona ben tanıtmak istiyorum kızım. Cevabı üzerine sekreter dahil telefonu çevirdi. Daha sonra mütebessim bir çehreyle, Selim Bey sizinle görüşmeyi kabul etti. Lütfen beni takip edin, dedi. Beraber merdivenden çıktılar. İnce bir zevkle döşenmiş geniş bir salondan geçip, büyük bir kapının önünde durdular. Sekreter kapıyı açarak, buyurun, dedi. O da içeri girdi. Kendisini ayakta bekleyen vakur ve mütebessim gence doğru hızlı adımlarla yürüdü. Elini uzatarak, merhaba, ben Profesör Doktor Mehmet Baydemir, dedi. Bendeniz de Selim Cebeci, lütfen buyurun, oturun, dedi genç iş adamı. Mehmet Bey kendisine gösterilen yere oturur oturmaz, 23 yıl, tam 23 yıl. Vaktiyle bana burs verip okumama vesile olan insanın elini öpmek için bu anı bekledim, dedi ve dudakları titredi, gözleri doldu. Ama büyük insanın elini öpmek nasip değilmiş. Bunun için ne kadar üzgünüm, anlatamam. Yaşarmış gözlerini kuruladıktan sonra Selim Bey'e döndü. Fakat en azından o büyük insanın mahbudunun elini sıkmaktan da bahtiyarım. Misafirin bu sözleri üzerine Selim Bey yeniden fırladı. Kulaklarına inanamıyordu. Kelimelerin her biri birer hayret nidası gibi dizildi cümlelerine. Mehmet Baydemir demiştiniz değil mi? Tosyalı Mehmet Baydemir mi? Profesör delikanlının bu heyecanının haline bir anlam veremeyerek başıyla evet dedi. Bunun üzerine Selim Bey'in gözleri sevinçle parladı. Babamla sizi uzun yıllar aradık ama bulamadık. Profesör yana gelerek iki elini tuttu, candan bir dost gibi sıktı ve sizi karşıma Allah çıkardı. Bu sözler profesörü çok şaşırtmıştı. Uzun yıllar beni mi aradınız? Peki ama neden? Selim Bey gülen gözlerle profesöre bakarak, bizdeki emanetinizi vermek için deyince profesörün şaşkınlığı iyiden iyiye arttı. Emanet mi? Selim Bey cevap vermeden yerine geçip telefonu çevirdi. Karşısındakine gelebilir misiniz deyip telefonu kapattı. Mehmet Bey şaşkın gözlerle Selim Bey'e bakarken kapı çalındı. Odaya iyi giyimli bir bey girdi. Selim Bey ona yanına gelmesini işaret etti. Sonra kulağına bir şeyler fısıldadı. Gelen kişi bir şey söylemeden geldiği kapıya yöneldi. O çıkarken Selim Bey'in misafiriyle tatlı bir sohbete başladı. Sohbetleri koyulaştıkça çehrelerindeki şaşkınlık, yerini birbirlerine hasret 40 yıllık ahbapların yeniden buluşmalarındaki sevinç, samimiyet ve güvene bırakmıştı. Mehmet Bey yurt dışındaki tahsilinden, araştırmalarından ve 23 yıl boyunca her yıl büyüyen memleket hasretinden bahsetti. Sonra Nazif Bey'in duvardaki portresini göstererek, ''Bu günlerimi şu büyük insana borçluyum.'' dedi. ''Bana yalnızca maddi destek vermedi, manen de beni hiç yalnız bırakmadı. Yurt dışında tahsil görürken yanlışı her yeltendiğimde hayalen yanımda hazır oldu. Sana bunun için burs vermedim diyerek bana istikamet verdi. Ona her namazında dua ediyorum dedi ve gözlerini Nazif Bey'in duvardaki fotoğrafına vurdu. Sonra gözleri portrenin altındaki ilk anda mana veremediği diğer tabloya kaydı. Son derece şık bir çerçevenin içinde bazı yerleri yamalı ve tamir görmüş oldukça eski bir çift çorap duruyordu. Biraz daha dikkatli baktığında çerçevede bazı cümlelerin de sıralandığını fark etti. Bir müddet zeytin yiyeceğiz. Sonra... Selim Bey kendisine bir soru sorduğu için başını ona çevirdi. Fakat aklı tabloda kalmıştı. Selim Bey cevap verirken tabloya bir daha baktı. İkinci cümlede birinci cümle gibi 3 noktayla bitiyordu. Bir müddet sabredeceğiz. Sonra... İyice meraklanmıştı. Bu ilk görüşmeleri olmasaydı yanına gidip tabloyu iyice inceleyecekti. Fakat bu uygun düşmez düşüncesiyle yalnızca sohbet arasında göz ucuyla merakını gidermeye çalışıyordu. Ancak her seferinde biraz daha artan bir merakın içinde kalıyordu. 3. üçüncü cümlede bir müddet yürüyeceğiz sonra diye yazıyor ve altta böyle birkaç cümle daha sıralanıyordu. Artık aklı hep tablodaydı. Sonunda dayanamayıp Selim Bey merakımı mazur görüp şu tabloya bir mana veremedim dedi. Selim Bey kendisine has bir gülüşle misafirine baktı derin bir nefes alarak. Malumunuz babam varlıklı bir insandı. Oldukça iyi bir hayatımız vardı. Sonra ne olduysa her şeyimizi kaybettik. O zenginlikten geri hiçbir şey kalmadı. Köşkümüzdeki hizmetçiler de gitti. Yemekleri artık annem yapıyordu. Hatırlıyorum da bir sabah kahvaltıya sadece zeytin koyarmıştı. O zengin kahvaltılarımıza bedel yalnızca zeytin. Şaşkınlık içinde başka bir şey yok mu diye sordu. Bu soru karşısında annemin hüngür hüngür ağlayışı gözümün önünden hiç gitmiyor. Annemin ağlayışına mukabil babam bir müddet zeytin yiyeceğiz. Sonra dedi ve durdu. Güçlü bakışlarını üzerimizde gezdirdi. Alışacağız dedi. Ve iştahla bir zeytin alıp ağzına attı. Birkaç gün sonra haciz memurları gelip köşkümüzü de elimizden aldılar. Kenar bir mahallede küçük, eski bir eve taşındık. Doğru dürüst bir eşyamız da kalmamıştı. Annem bezgin bir sesle, bu evde hiçbir şey yok, orada nasıl yaşayacağız diye haykırdı. Bunun üzerine babam, bir müddet sabredeceğiz, sonra alışacağız. Tim özel okuldan ayrılmış, bir devlet okuluna yazılmıştım. Sabahleyin okula servisle gitmeyi umarken babam elimden tuttu. Bu ilk günün, okula beraber gideceğiz dedi. Yürümeye başladık. Okul oldukça uzak gelmişti bana. Yorulup geride kaldığımı hatırlıyorum. Babam kim bilir hangi düşüncelere dalmıştı. Geride kaldığımı fark etmemişti. Biraz sonra fark edince bana döndü. İsyan dolu bakışlarımı yüzünde gezdirdi. Bir an bana ızdırapla baktıktan sonra yanıma geldi. Bir şey söylemesine fırsat vermeden kızgın, aynı zamanda nazlı bir tavırla yoruldum dedim. Babam oldukça sakin bir şekilde bir müddet yürüyeceğiz, sonra alışacağız. Babam her sabah erkenden çıkıyor, geç saatlerde ancak dönüyor. Döndüğünde ise küçük odaya çekiliyor, bazen saatlerce orada kalıyordu. Çoğu zaman buradan gözyaşları içerisine çıktığını görüyordum. Bir gün merakıma yenilip babamın küçük odasına girdim. Yerde bir seccade, seccadenin üzerinde de bir tesbih vardı. Duvarda ise Arapça bir ibarenin altında şu yazı vardı. Allah, borcunu ödeme niyetinde olanın kefilidir. Babamın dediği gibi oldu. Zor da olsa zamanla alıştık. Bu hal birkaç yıl sürdü. Bir gün babam eve çok farklı bir yüz ifadesiyle geldi. Ağlamaklı bir yüz ifadesi vardı. Her birimize bir paket getirmişti. Köşkten ayrıldığımız günden beri ilk defa paketlerle eve geliyordu. Bizi bir araya topladı. Bugün benim için ne manaya geliyor biliyor musunuz? Dedi. Kelebeleri boğazında düğümlendi, gözlerine yaşlar hücum etti. Sözlerini kesmek zorunda kaldı. Her birimize hediyelerimizi teker teker verdi ve bizi ayrı ayrı kucaklayıp yanaklarımızdan öptü. Kendisi de bir koltuğa oturdu. Cebinden gazeteye sarılı bir şey çıkardı. O sırada ağlıyordu. Hepimiz şaşkınlık içinde babama bakıyorduk. Gazeteyi açtı, içinden bir çift yeni çorap çıkardı. Bu gözyaşlarıyla bir çift çorabın alakasını kurmaya çalışırken babam beklemediğimiz bir şey yaptı. Çorabı burnuna götürdü, kokladı, kokladı. Arkasından hışkırarak ağlamaya başladı. Hepimiz şok olmuştuk. Tek kelime bile söylemeden bekledik. Babam nihayet kendisi topladı ve bir zaman önce büyük bir borcun altına girmiştim. Borcumu ödeme niyetiyle yeniden çalışmaya başladığım zaman kendi kendime bütün kazancım borçlarımı ödeninceye kadar alacaklarımın hakkıdır. Onların hakkını vermeden ayağıma bir çorap bile almak bana haram olsun demiştim. Bugün ise Allah'ın yardımıyla borcumu bitirdim. Artık kimseye tek kuruş borcum kalmadı dedi. Sonra gözyaşları içinde ayağındaki çorapları çıkarıp yeni çoraplarını giydi. Ben de o eski çorapları hem aziz bir baba yadigarım hem de bir ibret nişanesi olarak sakladım. Bu çoraplar her gün bana paralarını ödeninceye kadar bütün kazancım alacaklarının hakkıdır diyor. Selim Bey'in bakışları bilinmez alemlere dalarken o nemlenen gözlerini kuruladı. Sonra dönüp duvardaki siyah beyaz fotoğrafa hayran hayran baktı. Babanız sandığımdan da büyükmüş Selim Bey. Ben olsaydım öyle müreffeh bir hayattan sonra anlattığınız gibi bir darlıkta herhalde çıldırırdım. Selim Bey'e döndü ve siz ne yapardınız diye sordu. Selim Bey kendisini has tebessümüyle bir müddet zeytin yerdim sonra dedi ve gülümsedi. O sırada kapı çalındı. Biraz önceki beyefendi elinde bir kutuyla içeri girdi. Kutuyu Selim Bey'in masasına bırakıp çıktı. Selim Bey yerinden kalkıp kutuyu alarak Mehmet Bey'e uzattı. Buyurun, yıllarca size vermek istediğimiz emanetiniz dedi. Mehmet Bey bilinmez duygular içerisinde kutuyu açtı. İçinden kalife bir kese çıktı. Keseyi açıp içini kutuya boşalttığımda merakı iyiden iyiye arttı. Keseden birkaç tane cumhuriyet altını, bir de not çıkmıştı. Mehmet Bey hassasiyetle katlanmış kağıdı açıp okumaya başladı. Sevgili Mehmet Bey oğlum, bazen istediğimizi yaparız, çoğu zaman da mecbur olduğumuzu. Tahsil hayatınız boyunca size burs vermeyi taahhüt etmiştim. Ancak eğitiminizin son 6 ayında size burs verme imkanını bulamadım. Bir müddet sonra imkanlarımı yeniden kavuştum. Lakin bu sefer size ulaşamadım. Dolayısıyla size borçlandım ve borçlu kaldım. Eğer böyle bir borcu gözyaşı ve ızdırapla ödemek mümkün olsaydı, ben bu borcu fazlasıyla ödemiş olurdum. Zira sevgili oğlum, bu 6 aylık zaman diliminde bursunu verememenin ızdırabıyla kaç gece ağladım. Her neyse, bursunuzu tarihindeki değeriyle altına çevirdim. Bu altınlar sizindir. Bunlar elinize ulaştığında borçlarımın tamamını ödemiş olacağım. Sevgilerimle Nazif Çebeci. Mehmet Bey neye uğradığını şaşırmıştı. Bu büyük insanın yüceliği karşısında bir çocuk gibi yalnızca ağlıyor, ağlıyordu. Selim Bey de bir hayli duygulanmıştı. Onun da yanaklarına yaşlar süzülüyordu. Bir ara yaşlı gözlerle babasının siyah beyaz portresine baktı. Kendisine yıllarca hüzünle bakan gözleri bu sefer sevinçle bakıyor gibiydi.